Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım der. Bizim yaratılış gayemiz her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi neymiş? Birleme, ululama. Geçen haftaki yapmış olduğumuz derste Allah Subhanahu ve Teala bize imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi. Yani küfrü, fıskı ve isyanın tanımını gördük. Ve bunların hangi aşamalarda olduğunu, Allah Subhanahu ve Teala'nın bunu kitabında nasıl çizgilerle ayırdığını ve biz aciz kulların bunlarda müşkülata düşüp hem kendimizi ithamda hem de ikinci, üçüncü şahısları ithamda, yani tekfir deme, tekfir etme veya imanda görme hallerinde ne kendimize zulmedelim ne de karşıdakilerine zulüm edelim. Allah Subhanahu ve Teala dedik, kitabında biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik diyor. Her doğrulan çocukta, yani fıtrat üzerine doğanda bu hasletler neymiş? Var olan hasletler. Ama bir ileriki aşamada Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Biz insana küfrü, fıskı, isyanı tiksindirttik. İmanı ne yaptık? Sevdirdik diyor. Demek ki bu da imana kayıtlanan hal ve hareketlerden. Ve Allah Subhanahu ve Teala imanın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, fıskın, isyanın ne olduğunu bize bir bir ne yapıyor? Bildiriyor. Ve bu da amellerin neticesinde ne olduğunu anlıyordu. Bu haftaysa inşallah salih, şehit ve sıddık kelimeleri üzerinde duracağız inşallah. İşte nasıl küfür, fısk, isyan bir kelime ise salih, şehit ve sıddık kelimeleri de aynı İslam'dan böyle kelimelerdir. Bunları tekil olarak söylediğimizde bir yerde de peygamberler kastedilir kardeşlerim. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala, bakın Ankebut 27'de, ve ona dünyada ecrini verdik. Ahirette de o muhakkak salihlerdendi. Halil İbrahim hakkındaysa Rabbim bana bir hüküm ver, beni salihlere kat diyor. Yusuf aleyhisselamsa benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kat. Ve peygamberlere teker teker böyle baktığımızda hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği hep salihler, salihler. Ve yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın sonunda kulları tarafından Allah'a selam olsun, filana selam olsun diyorlardı. Günün birinde aleyhissalatü vesselam şunu iyi bilin ki Allah selamdır. O bakımdan sizden herhangi bir kimse namazda oturacak olursa şöyle desin. Bütün ibadetler, zikirler tertemiz Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Allah'ın selamı bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete hiçbir layık ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Ve akabinde işte bunu söyleyecek olursanız sözleriniz gökte ve yeryüzünde bulunan Allah'ın bütün salih kullarını kapsar diyor. Yani bu okuduğumuz hangi dua? Evet, selamdan önce oturduğumuz yerde okuduğumuz tahiyyatın eğer manasını bu şekilde düşünerek okursak demek ki Allah'ın bütün salih kullarını ne yapıyormuş? Kapsıyormuş. Bakın burada demek ki salih kelimesi tekil olarak geliyor. Bazen salih kelimesi başka kelimelerden de gelir kardeşlerim. Mesela Nisa 69'da işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir diyor. Salih Allah'ın ve kullarının haklarını gereği gibi yerine getirendir. Buraya kadar naslardan çıkan neymiş? Salih Allah'ın ve kulların haklarını gereği gibi yerine getiren manasındadır. Salih kelimesi fasit kelimesinin de zıttıdır kardeşlerim. Mutlak olarak bu kelime kullanıldığı takdirde bütün işlerini ıslah eden ve onda fesattan herhangi bir iz bulunmayıp gizlediği ve açıkladığı sözleri ve davranışları arasında fark bulunmayarak bunlarla Rabbini razı edebilen kimsedir. Böyle bir tanım ise peygamberleri ve makam olarak onlardan daha aşağıda olanları da içine alır. Tekrar edersek, mutlak olarak bu kelimeyi ele aldığımızda, yani bütün umume, bütün işlerini ıslah eden ve bütün amellerinde fesadı, nifakı, fıskı uzak tutan, bunların hiçbirinden iz bulunmayan, gizlediğinde ve açıkladığında sözleri ve davranışları arasında fark bulunmayan ve bunlarla Rabbini razı eden kimseye ne denir? Salih insan denir. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Yani mesela üç şey dünya saadetindendir diyor. Değil mi? Bunlardan birisi nedir? Bakın saliha bir eş diyor. Bu çok önemli. Yani üç şey dünya saadetindendir. Bunlardan birisi saliha bir eş diyorsa her iki tarafı da bu ne yapıyor? Kapsıyor. Bakın devam ediyor. Kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o özünde, sözünde ve davranışlarında son derece doğru, sıddık bir peygamberdi diyor. Kitapta İdris'i de zikret. Gerçekten o sıddık bir peygamberdi diyor. Demek ki salih kelimesi fıskın, küfrün neymiş? Zıttı. Öyleyse burada aynı zamanda bu müminliğin de neyidir? Bir vasfıdır. Çünkü bizler müminin tarifini yaparken ne demiştik? İman eden, imanının gereği amel eden insanlardır. Aynen de daha önceki derslerde de gördük. İman edip imanın gereği amel neydi? Elinden ve dilinden bütün insanların emin olduğu. Kainattaki her şeyin elinden ve dilinden emin olduğu. Günahlardan ne yapma? Bu tarafa hicret etme, sakınma olduğu. Allah'ın verdiği rızıktan hem yiyip hem infak eden olduğu. Müminlere karşı yumuşak, merhametli. Kafirlere karşı sert olduğu, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını yerine getirdiği, yani müminle alakalı ne varsa hepsini yerine getiren, açıkta da gizlide de günahtan sakınan, Allah'tan korkan. Ha, bu aynı zamanda ne oluyormuş? Salih kelimesinin kapsamına giriyor. Şimdi aynı şekilde az önce gördüğümüz ayet-i kerimede şehit kelimesi sıddık ve salih ile birlikte anılıyor bakın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala başka bir yerinde peygamberlerle şehitler getirilecek ve onların arasında hak ile hükmedilecek. İnsanlara karşı şehadet kaydı ile birlikte bütün bu ümmet Yüce Allah'ın şu buyruğunda da bakın şöyle deniyor. Böylece sizi bütün insanlara karşı şahit olasınız. Bu peygamberler de size tam bir şahit olsun diye orta ümmet yarattık diyor. Buradaki şehadet insanlara karşı şehadette bulunma kaydı ile kayıtlıdır. Yüce Allah'ın şu buyruğundaki söz konusu edilen şehadet de böyledir. Buna ilişkin 4 şahit getirmeli değiller miydi? Erkeklerinizden 2 şahit tutun. İçinizden şahitler edilsin diye. Yani şehit ve şahit kelimeleri de birbirinden ne yapılır? Ayrılır. Yani sadık olun, doğru olun, babanız dahi olsa şahitlik yaptığınızda ne yapacaksınız? Doğruyu söyleyeceksiniz. Bu da salih kulların neymiş? Vasıflarından. Yani şahitlik istendiğinde Allah için şahitliğinizi ne yapacaksınız? Tam şeklinde. Gördüysen öyle bir lüksün yok. O senin imtihanın. Etmediğinde bile müşkülatlı duruma düşersin. Girersin. Doğruyu söyleyeceksin. Baban bile olsa doğruyu söyleme mecburiyetindesin. İşte aynen geçen haftaki işlediğimiz masiyet, fusuk ve küfür kelimeleri de bu şekildedir. Mutlak olarak Allah'a ve Resulüne masiyetten söz edildiği takdirde küfür ve fısk da bunun anlamındadır. Aynen kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi var. Orada ebedi kalacak diyor. Yine bir başka yerde işte Ad kavmi Rablarının ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine asi oldular. İnatçı her zorbanın emri ardınca gittiler diyor. Burada Ad kavmi peygamberleri Hud'a isyan ettikleri için onların isyanı mutlak olarak ele alınıp ve tür olarak Resullerin tümünü yalanlamak masiyetinde değerlendiriliyor. Bu bakımdan tür olarak Resullere karşı gelen kimsenin isyanı şu sözleri söyleyenin masiyetlerini andırmakta. Bakın Mülk'te diyor ki Allah Azze ve Celle, fakat biz o peygamberi yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Yine bütün Resulleri yalanlayan kimselerin masiyeti, yalanlayıp yüz çeviren, tevelli eden kimsenin masiyeti gibi değerlendirilmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona hakkı yalanlayan ve yüz çeviren bedbahttan başkası girmez. Yani oraya hayrı kabul etmeyen ve emre itaattan yüz çeviren kişiler girecek. İnsanlar Resullerin verdikleri haberleri tasdik etme ve emirlerine itaat etmekle yükümlüdür. Şimdi bu ayetleri getirmemizin manasını yakaladınız mı? Şimdi salihler, sıddıklar, şehitler dedik ya, bunların teker teker şu an açılımı. Biz Allah'ın bizi salihlerin arasına kıl, Allah'ın bizi doğrulardan kıl, Allah'ın bizi şehitlerden kıl diye hep dua ederiz ama hiç bunların ahkamı nedir? Hiç bunların getirdiği yükümlülükler nedir? Merak eder miyiz? Ad kavmi neden helak oldu? Semud kavmi neden helak oldu? Onlar belki bizim yaptığımız duaların mislini ettiler. Ama getirilen emir ve nehilere uymazsak, onları tasdik etmezsek, sıddıklardan, salihlerden ne olmuyoruz? Olmuyoruz. Bu sefer de bunun zıttı ne oluyor? Bir gelen emri yalanladığın zaman, bakın dikkat edin, bu ne oluyor? Tevhid boyutuna gidiyor. Şimdi iman dersini ele alalım. İman neydi? Kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik, değil mi? Hem artıyor hem eksiliyor. En üstünü neydi? La ilahe illallah. En ednası neydi? Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? Kaldırma. Hayada imanda bir şube diyor. Şimdi yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmasan ne olur? Ama bu da emir mi olurmuş canım? Yani şu yoldaki bir taş, bir diken. Kaldırsam ne olur? Kaldırmasam ne olur? Bu da imandan ne olur diye yalanlamaya gidersen ne olur? İşte hepsi birden gider. Çünkü bu oradan geleni inkardır. Burada anlatılmak istenen de bu işte. İşte iman eden insan her halükarda kuldur. Kulluktan imtina edecek hiçbir şeyimiz yok. Uyurken de kulsun, ayakta gezerken de uyusun. Kulsun. İşte gafil olduğunda da kulsun. Unutmayın ki Adem Aleyhisselam bir an gaflete düştü, iblise aldandı, cennet gibi bir nimet elinden gitti. Hata ile bile olsa bakın, hata ile olsa bile cennet gibi bir nimet gitti mi? İblis ise bilerek, isteyerek yalanladı, ebedi kaybetti. Bakın, Firavun hakkında da Rabbimiz ne diyor? O yalanladı ve isyan etti. Tür olarak bütün kafirler hakkında da bakın ne diyor Rabbimiz? Ne doğruladı, ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı, döndü. Burada da tasdik etmeme amaç peygamberin verdiği haberi yalanlama. Yüz çevirmekten amaç da verilen emirlere iltifat etmeme. Bunu anladınız mı? Tasdik etmeme, geleni hiç kabul etmeme. Yüz çevirme de gelen emirlere, yani kabulden sonra iltifat etmeme. İşte zaten birincisi kafirlerin, ikincisi ise fısk ehlininkine düşür. Küfrü, fıskı, isyanı diyoruz ya, aşama aşama bunun içeriğine giriyor şimdi. Yani birincisi tasdik etmeme, aynı Firavun tipi. Musa Aleyhisselam ona gelip de Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bütün delilleri gösterdiğinde o ne yaptı? Bu apaçık bir sihirbazdır. Büyüden başka bir şey değil dedi. Hemen yüz çevirdi. Hemen yalanladı. Ama kabulden sonra iltifat etmeme, bak bu da ayrı bir fıskı gündeme getiriyor. Halbuki iman, Resullerin verdiği haberleri tasdik etme ve emrettiği şeyleri yerine getirme değil mi? İşte bunu yerine getiren kimlerden olur? Salihlerden olur. Aynen bakın, Yüce Allah'ın şu buyruğundaki tür de bundandır. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere isyan etti diyor. Şimdi itaattan yüz çevirme anlamındaki tevelli sözcüğü, yani yalanlama, bu bir kavramdır kardeşlerim bakın. Aynen tevhiddi, imandı gibi tevelli kelimesi de bir kavramdır. Burada Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Kur'an'da da birkaç yerde geçiyor bakın. Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla ya dövüşürsünüz ya da savaşsız onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat eder, size güzel bir ecir verilirse veyahut eğer bundan yüz çevirdiğiniz tevelli gibi yalanlayarak yüz çevirecek olursanız size acıklı bir azap ile azap vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde yüz çeviren kimselerin yerinmiş olması Allah'a ve Resulüne itaatın farz olduğunun delilidir. Çünkü mutlak emir itaatın şart olduğunu ifade eder. Yüce Allah mutlak olarak masiyeti yerdiği gibi itaattan yüz çevirmeyi de ne yapmıştır? Yermiştir. Masiyetten itaatin ne olduğunu kavrandınız mı? Bakın, Firavun peygambere isyan etti diyor. Bu buyruktaki masiyet mutlak olarak yerilmenin sebebi olarak zikrediliyor. Yani itaatın zıttı bu. Kur'an-ı Kerim'de sonsuza kadar cehennemde olma sadece kafirlere yapılan tehditlerde söz konusu edilmiş. İşte bundan dolayı kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebediyen cehennemde kalmaktır demiştir. Yine miras hususunda kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırları çiğner, onu da orada ebedi kalmak üzere ateşe koyar diyor. Burada masiyet konulan sınırı aşma şartına bağlanıyor ve mutlak olarak zikrediliyor.
Miras.
Şimdi.
Burada hassas.
Tabii miras da hassas. Müminin kanına girme de hassas.
Deminki dediğiniz tekrarlar mı?
Tabii. Şimdi bakın. Buradaki mutlakla yerilen mutlak masiyetin arasındaki farkı yakaladınız mı önce? Firavun'un isyanıyla masiyetiyle mirastaki ve müminin haksız yere canına kıyılmasındaki masiyet aynı değil. Bunu anladınız mı? Yani Allah Subhanahu ve Teala Nisa 14'te diyor ki kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırları çiğneyip geçerse onu da orada ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Onun için hor ve hakir kılıcı bir azap vardır. Burada mirasta haksızlık davranana diyor. Bu hükmü koymuş mu Allah? Koymuş. Mesela erkeğe birse kadına hangisi? Yarısı diyor, değil mi? Tabii şartlarına göre değişiyor. Kızların sayısı, ebeveynlerin olması, annesinin, dedesinin, nenesinin, yakınlarının falan, neyse. Allah subhanahu ve teala bu sınırları koyduktan sonra çiğnemeyle bunların hiçbirini kabul etmemedeki masiyet neymiş? Aynı değil. Ama bakın dikkat edin, ikisi de cehenneme sokuyor mu? Bakın ikisi de ebedi diyor mu? Ama işleniş şekli de farklı. İşleniş şekli farklı derken bakın şunu yakalamak gerekiyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada ne yapıyor? Küfrü işleyene göre değiştiriyor. Bir yerde kafir, despot birisi işliyor. Bir yerde ise inandım diyen insanın işlediği bir günah var. Bunu anladınız mı? Yani inananla inanmayanın masiyeti aynı değil burada. Aynen bak şunun gibi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Adem Rabbine isyan etti de şaşırdı kaldı diyor. Taha 121'de. Şimdi bakın. Bu buyrukta söz konusu edilen masiyet özel bir tür. Bakın Rabbimiz diyor ki nihayet sevmekte olduğunuzu size gösterdikten sonra isyan ettiniz. Yılgınlık gösterdiniz. Emir hususunda çekiştiniz diyor. Âl-i İmran 152'de. Burada belirli ve ortaya çıkmış bir masiyetten söz konusu var. Bu masiyet ise Uhud gazvesinde tepeye yerleştirilen okçuların Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat etmemeleridir. Çünkü onlara Müslümanların zafer kazandıklarını görseler bile yerlerinden ayrılmamaları emredilmiş. Fakat aralarında bir takım kimseler bu emre ne yaptılar? İtaat etmediler. Kafirler bozguna uğrayıp okçulardan bazıları ganimetlere yönelince başlarındaki komutanın verdiği ayrılmama emrine de itaat ne yapmadılar? Etmediler. Buradaki etmeme, emre zıt hareket etme, işlenen bu masiyet onları gavur mu kıldı? Hayır. Bakın buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu anladınız mı? Aynen şimdi geçen haftaki dersi yakalayın. Küfrü, fıskı ve isyanı size çirkin gösterdi. Hucurat 7'de. Burada isyanın 3 ayrı mertebesinden söz edilmekte bakın. Bir başka yerde ise Rabbimiz ve sana hiçbir iyi işte karşı gelmemeleri hususunda diyor. Bu buyruğundaki masiyet kayıtlı olarak söz konusu edilmiş. Bu bakımdan buradaki masiyet kadınların ölülere ağıt yakması şeklinde gelmiştir. Evet. Demek ki marufta ona isyan etmemenin manası helak ile beddua etmemeleri, yüzlerine ağıt yakıp yırtmamaları, saçlarını çözüp dökmemeleri ve elbiselerini parçalamamaları için Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Ahit verdiler. Yani verilen beyatta Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dini neyse bütün emirlere uyma. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz itaat ancak maruftadır, münkerde değil diyor. Yani bizim itaatımız sadece neymiş? Haluka isyanda mahluka hiçbir zaman itaat olmayacak. Ve Allah Subhanahu ve Teala ey iman edenler size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına ne yapın? Uyun diyor. Neydi? Allah size imanı sevdirdi. Demek ki bize hayat verecek şeylere çağrıldığımızda ona ne yapacağız? Uyacağız ki rahmete erelim. Esasen zaten din başka bir şeye çağırmaz. Dinin çağırdığı şey de zaten hayat veren şeylerdir. Hayat vermeyen şeyler değil. Çünkü Allah'ın Resulü bazen başka bir şeye çağırmaz ve maruf olmayan bir şeyi de emretmez. Bakın diyor ki Rabbimiz, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın diyor. Buradaki kaydın anlamı, eğer kaçınmak istemiyorlarsa sizin de zorlamanız gerekmez şeklinde bir anlam değil. Bu tür kayıtlar hükme uygun niteliği açıklamak içindir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, kim Allah ile beraber varlığını ispat edecek hiçbir delil bulunmayan bir ilaha taparsa, kulluk yapıp ibadet ederse, onun hesabı Rabbinin yanındadır. Muhakkak ki kafirler felah bulmaz diyor. Ve yine Rabbimiz, onlar haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı buyruğundaki durum da bu. Bütün bu buyruklarda getirilen kayıtlar açıklama ve belirtme olup başka nitelikte ortaya koymak için değil. Evet. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala nerede olursa olsun masiyet, küfür ve fasıklığı ne yapıyor? Sevmiyor. Küfrü, fıskı, isyanı bize ne yapıyor? Çirkin gösteriyor. Burada da aynı zamanda fasığın bir asi olduğu da nedir? Gündemdedir fail olarak. Yani yapılan fiilin küçüklüğü, büyüklüğü bir yerde önemli değil. Onun kime yapıldığı nedir? Önemli olan budur. O da insanı ne yapar? Emre karşı gelme insanı ne yapar? Asi duruma sokar. Nefse zulümse kardeşlerim, zalim olan kişi kendisine benzer kimselerle ve Allah'ın dışında kul olduğu, kölelik ettiği malı ile birlikte haşredilecek, o malı ile ona azap edilecektir. Nefse zulüm de bu türdendir. Mutlak olarak kullanıldığı takdirde bütün günahları da kapsar. Bunu anladınız mı? Nefse zulüm, şefaatta bulunan, yardımcı olan, kendisi için şefaat yapılanın, yardımcı olunanın eşidir. Bir eşeğin eşi, onun benzeri demektir. Zalim olan kişi kendisine benzer kimselerle ve Allah'ın dışında kul olduğu, kölelik ettiği malı ile birlikte haşredilecek, o malı ile ona azap edilecek. Nefse zulüm de bu türdendir ve bütün günahları kapsar. Çünkü günah kulun kendi kendisine yaptığı nedir? Zulümdür. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Bu sana anlattıklarımız o şehirlerin haberlerindendir. Onlardan kimi hala ayakta, kimi biçilmiş ekin gibi olmuş. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Rabbinin emri gelince Allah'tan başka çağırdıkları ilahlar kendilerinden hiçbir şeyi savamadı ve onların ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı diyor. Evet. Ve Musa Aleyhisselam bir adam öldürdüğünde ne diyor? Rabbim ben nefsime zulmettim. Beni bağışla diyor kasasta. Belkıs'a Rabbim ben nefsime zulmetmişim. Artık Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum diyor. Adem Aleyhisselam ne diyor? Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve merhamet etmezsen herhalde zarara uğrayanlardan oluruz. Demek ki günahların bütün cümlesi neyle ele alınıyormuş? Hı? Ha. Demek ki insan iyiliği sever, imanı sever, imanının gereği amel ederse nefsine ne yapmamış oluyor? Zulmetmemiş oluyor. Neden? Çünkü bunun mükafatı cennet. Peki günah cümlesinden ne yaparsa yapsın, bunun karşılığı ne? Hı? Ateş. Bu da insanın kendi nefsine yaptığı neymiş? Zulüm. Evet. Diğer taraftan nefse zulmetmek bazı günahlarla birlikte de söz konusu olabilir kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman diyor Âl-i İmrân'da. Yine kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder sonra da Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı mağfiret edici ve çok merhametli bulur diyor Nisa'da. Demek ki mutlak zulüm kelimesinin kapsamına küfür ve diğer günahlarda ne yapıyor? Giriyor. Demek ki şefaatte bulunan, yardımcı olan, kendisi için şefaat yapılan, yardımcı olunanın eşi. Bir şeyin eşi onun benzeri demektir ki nefse zulüm de böyle. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meyanda zulüm üçtür diyor. Yani günah cümlesinden ele alınan bu zulmü anlatırken Ahmed'in müsnetinde zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, menşiyetine kalmıştır diyor. Affetmediğine gelince, Allah Azze ve Celle'nin sizi yarattığı halde ona eşler koşmanızdır diyor. En büyük zulüm bu işte. O Lokman'ın oğluna nasihatini okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor. Allah Subhanahu ve Teala bilerek bilmeyerek böyle bir şeye düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. İkincisi ise insanların insanlara yaptığı zulümdür ki bu da kul hakkına girer. Allah Subhanahu ve Teala bunu ne yapıyor? Kesinlikle bize yasaklıyor. Ve hiçbir şeyin orada fayda vermeyeceği gün gelmeden önce, yani altının, dinarın fayda vermeyeceği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyametteki vakalardan bir şey anlatırken, bir kulun diyor öyle bir hayrı gelecek ki diyor ufku dolduracak dağlar gibi diyor. Herkes ona bakacak diyor. Öyle bir ihtişamla diyor mahşer yerine gelecek ki diyor. Ama diyor ona zulmetmiş, buna haksızlık etmiş, şuna şunu etmiştir. Onun ne kadar hayrı varsa o işlemiş olduğu suçlara binaen karşıdakilere bunlar verilecek ve kendisine bir veya iki iyilik kalmayacak diyor. Daha sonra diyor iyilikleri bitince öbür insanlar gelecek, günahkar olanlar diyor. Onlar diyor bizimki ne olacak dediğinde diyor onların işlenmiş olduğu günahlar buna yüklenecek ve yüzüstü cehenneme düşecek. Yani müflis duruma düşecek diyor. Allah Subhanahu ve Teala bizlere korkan bir nefis versin. Böyle duruma düşmekten bizleri korusun. Yani insan dünyada iyilik nedir bilmez, kötülük nedir bilmez, Allah korkusu olmazsa her şeyi mübah görerek istediğini ne yapar? İşler. Ama her yaratılan kul ne için yaratılmış? Sadece Allah'a kulluk için. Yani biz birilerinin dediği gibi dünya burasıdır, hayat burasıdır, hesap da burada, ceza da burada diyen insanlar olamayız. Biz inanan insanlarsak, hesaba inanan insanlarsak, her halükarda Allah'tan korkan, dosdoğru olan insanlar olma cümlesindeyiz. Ve nefse zulme gelince, nedir bunlar? Nedir? Kişinin zina etmesi, içki içmesi, hırsızlık yapması, intihar etmesi, yani kendi fıtratıyla alakalı yapmış olduğu her günah nedir? O da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür.
Biraz önce ebedi cehennemde kalacakları sayarken
şirk üzerine. Şirk nasıl?
Çok önce ebedi cehennemde
kalacaklar. Naslan gelen hususiler var. Onlar ayrı. Allah'ın menşiyetinde olanlar var. Ama şirk ebedi. Karışmadığı kul hakkı. Kişinin kendi nefsine yaptığı zulümse o da Allah'ın meşiyetinde. Yani mesela işte mesela intihar eden birisi diyor neyle intihar etmişse kıyamette de cehennemde onunla azap edilip duracak diyor. Öyle mi? Ama aynı intihar eden birisiyle ki aynı intihar derken intihar eden birisi Müslüm'ün iman babını okursanız orada iki tane sahabenin Medine'ye hicreti var. Ne yapıyor? Birisi havasına dayanamıyor, rahatsızlanıyor ve daha sonra bileklerini keserek intihar ediyor. Aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kılın diyor, kendisi kılmıyor. Ve daha sonra arkadaşı onu rüyasında görüyor. Rabbin sana neyle hükmetti? Gördüğün gibi hicret etmem hasebiyle bütün günahlarımı bağışladı ve beni cennette en güzel yere koydu diyor. Bakın bu da Rabb'in meşiyetinde olan bir şey.
Hiçbir hadiste, hiçbir ayette ebedi cehennemde kalacaktır diye zikredilmiyor mu?
İntiharın mı? Hayır. Allah'ın meşiyetinde. Onu bul getir o zaman. Sen onu bul getir. Hem okumuş olursun oraları. Ben bilmiyorum.
Uydurma da olabilir.
Bilmiyorum. Şimdi meşiyetle, yani kulun kendi fıtratıyla alakalı yapmış olduğu günahlara o ifadeyi kullanmak zor. Allah bilir. Evet. Demek ki zulüm tamamen kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm tamamen genel olarak neymiş? Günah kapsamında. Yani imanı sevdirdi kapsamında olan neymiş? Değil. Küfür, fısk, isyan babında gelen bir şey bu. Bakın Ömer İbn-i Hattab ne diyor? Onların benzer ve denkleri, yani toptan o zalimleri, onların eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını, kulluk yapıp ibadet ettiklerini onların cehennemin yoluna götürün ve durdurun onları. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Burada onların eşleri de kendileri de aynı şekilde onların birbirini tasdikleyen ve beraber gidenlerdir diyor. Yani bundan önceki derste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Hiçbir mümin bir müşrikeyle ne yapamaz? Evli kalamaz. Kalırsa o da onlardandır. Hiçbir mümine de bir müşrikle ne yapamaz? Nikah altında kalamaz demişti. Buradaki işaret edilen bu. Kalırsa o da onlardan olur. Ancak bir mümin bir müminle ne yapabilir? Evlenebilir. Kafirle bir Müslümanın evlenmesi mümkün değil. Ama bir Müslümana kitap ehli olan kadınlar helal kılınmıştır. Bu da ayrı bir baptan. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nefisler çift çift eşleştirildiği zaman diyor. Tekvir 7'de. Ömer İbnül Hattab diyor ki facir facir ile salih de salih ile birleştirilir diyor. İbn Abbas der ki bu insanların 3 gruba ayrılacağı zaman olacak. Her kişi kendi türünden olanla bir araya getirilecek. Yahudi Yahudi ile Hristiyan Hristiyan ile Müslüman Müslüman ile. Kişi kendisi gibi amel işleyenden birlikte haşredilecek. Yani kişi sevdiğiyle beraber nasıl yaşarsa öyle ölecek. Nasıl ölürse öyle dirilecek ve öyle de ne yapacak? Hesap görecek. Yani Allah Subhanahu ve Teala kim dünyada neye tapıyorsa ne yapsın? Gitsin karşılığını oradan istesin diyor ya. Mahşer yerinde herkes dünyadaki tapındığı cinsi neyse ona göre ne yapılacak? Toplanacak. Ve herkes kendi kendine grup grup olacak. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ruhlar kafile kafiledir. Bunlardan birbirini tanıyanlar birbiriyle kaynaşır. Birbirini tanımayanlar ise uzaklaşır diyor. Yani orada sevişenler ruhlar aleminde burada da sevişir. Orada birbirini iter. Burada da iter diyor. Aynen öyle işte. Ayşe annemizin dediği de bu. Değil. Aynen işte Bukhari'de, Müslim'de gelen rivayet. Hani Bukhari'yi okudum diyordun ya. Orada var işte bu. Kitab-ül Enbiya'da. Evet. Yine Allah...
Zeynep abi hanım beni görmüştü. Ya ben seni sanki yıllar öncesinde tanıyorum.
İşte. Bu sık sık insanlar arasında olur. İşte diyor Ayşe annemizden gelen rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada sevişenler, yani ruhları birbirini seven, burada da sever diyor. Orada ruhları birbirini iten, burada da iter diyor. Bu da kaderle alakalı bir şey zannedersem. Sadece bu ifade var. Demek ki burada da dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi neymiş? Kişi sevdiğiyle beraber derken, bakın dikkat edin. Kişi arkadaşının dini üzerindedir. O bakımdan her biriniz kiminle dostluk ettiğinize ne yapsın? Dikkat etsin. Demek ki kişinin dostu fısk ehli ise, facirse, günahkarsa arkadaşını o yöne ne yapacak? İtecek. Eğer iman ehli ise bu sefer de ne yapacak? O tarafa geçecek. Biz ne yapacakmışız? Öyleyse dostluk yaptığınıza ne yapın? Dikkat edin. Bakın bu imanda kayıtlanan bir şey. Daha tevhidde değil. Bunu anladınız mı? Yani insanın komşusu olur, iş arkadaşı olur, okul arkadaşı olur. Yani herhangi bir şekilde bir arkadaşı olabilir. Ama bu arkadaşlıklara ne yapın diyor? Çok dikkat edin. Çünkü kişi dostunun dini üzerinedir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz örneğini verirken nasıl veriyor? Kişinin arkadaşı eğer attarcıysa, yani koku satan birisi ise, onun yanına gittiğinde ya verilir ya satın alır ya da ikram edilir diyor. Yani ya da mis gibi kokar da gelir. Ama arkadaşı demirci körüğü işiyle uğraşıyorsa, yanına gittiğinde ya ateş gelir ya canı yanar ya da is gibi kokar da gelir diyor. Yani hiçbir şey olmasa oradan bir şey üzerine ne yapar? Bulaşır gelir diyor. Bu da eğer herhangi bir arkadaşlıkta bu kadar şey insana sirayet ediyorsa, demek ki bu dinimizde de ne yapıyormuş? Sirayet ediyor. Onun için buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet.
Ben miras konusunda bir şey sorayım mı? Şimdi anne baba cahil, yani ne dinden bir haber, ne hani çok biliyor zaten, hiçbir şey bilmiyor. O şekilde ölmüşler. Kardeşler doğal olarak kime ne kaldığını bilmiyor ve bizim ülkemizin kanunlarında da herkese eşit, kadın erkeği yok ki.
Evet.
Ne
olacak? Ne olacak diye sorulmaz. Şimdi şöyle. Nerede olursan ol, Allah'tan korkmakla mükellef misin?
Evet.
Nerede yaşarsan yaşa, eğer Müslümansan, bir miras hukuku dahi olsa seni bağlayan odur. Sen eğer Allah'ın razı olduğundan razı olmaz da onun dışında bir taksimata gidersen, bu adamı bir yere götürür.
Şimdi ben taksimat etmiyorum
veya... Yok, sen ediyorsun demedim.
Yani
eğer o inananlardansa o zaman inandığını gösterecek. Salih kelimesinin tanımını yaparken ne dedik? Bütün kapsamına gizlide de açıkta da itaat giriyor, değil mi? Sadık olma, Allah'tan gelene kayıtsız şartsız uyma, öyle mi? Peki küfür, fısk, isyan neydi? O da aşama aşama geliyor. Firavun'un isyanı nasıl bir isyan? He? Hiç kabul etmeme. Peki miras hukukundaki isyan nasıldı? Kabulden sonra bir isyan. O da cehenneme gidiyor, o da cehenneme. Ama birisi kafir olarak gidiyor. Birisi de inandıktan sonra onun cezası olarak gidiyor. Ama neticede ikisi de gidiyor. Fakat birisi toptan reddediyor. Yok, karışacak bir şey yok da biz işte hiçbir mesele karışacak gibi değil. Yani ona kaldıysa abdest şöyle alınır, abdesti bozanlar şudur, namazın önünde şu yapılacak, namazın içinde bu yapılacak, namazdan sonra bu, bunlar karıştırıyor mu kafayı? Hacca gitmek için şu şu, haccın içinde şartlar şu, orucun şartları şu, orucu bozanlar şu, hiçbiri karıştırmaz. Ama bizler mesela miras hukuku dedik mi, ya işte bunu ben anlamam, biraz daha kafası çalışanlar, hıfzedenler baksın tipinde hareket ederler. Değil. Abdest neyse, oruç neyse, oruç şey, diğer ahkamı neyse, bunun da şartları nedir? Odur.
Biraz önce dediniz ya, namaz kılan normalde Müslüman olarak yaşayanlar bile miras kabul etmiyor.
İşte Allah Subhanahu ve Teala inananla küfredeni denemeden cennete ne yapmayacak? Sokmayacak. Artık o cennet bizden sudur eden amellerin karşılığı.
Ama öyle şaşırıyor ki namaz kılıyor, örtünüyor, bir şeyler yapıyor. Ondan evet. Sonra mirasa geldi mi iş yok diyor. Ben onu kabul etmiyorum.
İşte imtihan. Allah diyor mallan, çocuklan, eşlen sizi imtihan ederim diyor mu? Bir fitne kıldım diyor mu? Bu da imtihan. Kazananlara yani müjdeler olsun. İnanan uyacak.
Ne yapacak? O
şimdi hiç kimseyi ikna etmek zorunda değilsin. İnandım diyorsa, inanılan yerdeki olan şey neyse o gündeme getirilir. Kabul eden alır, kabul etmeyen dünyada belki bir şeyler kazanır ama ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.
Şimdi ailedeki inanmayan erkek diyor ki tamam diyor, ne kadar güzelmiş bu dinimiz diyor. Kızın öbür yarısını alıyor. Kız evet. Yarısını alacak ki. Hı hı. Ama öbür inanmayan kız buna karşı çıkıyor.
İşte. Demek ki şimdi geldi. imandaki zayıflık amele yansıyacak. Bu da o insanın hangi durumda olduğunu ortaya çıkaracak.
Bizim ülkemizin kanunlarında da herhangi bir anlaşmazlık.
Şimdi buranın kanunu başka yerin kanunu değil. Burada inanan inanmayan söz konusu. İnandım dedin mi artık sen ne yapıyorsun? Gelen vahye teslim olan insan manasındasın ve buradan gelene muhatapsın. Bunun zıttına hareket ettiğinde işte deminki ayette de gösterilen cezaya muhatap olursun. Tabii.
Bizim kanun diyorum ya, mesela anlaşmazlıkta mahkemeye başvurduğunda mahkeme eşit dağıtıyor. Kız erkek ayırt ediyor.
Bunda gidemezsin ki. Bunda gittin de bir şeylerin kayar.
Değil mi?
Evet.
Şöyle bir şey olsa biz dini olarak ne olursa olsun kendi hakkımızda o yarışta var ya.
Tamam.
Kız ayarı. Tamam. Erkeğin. Onu yani bir şekilde alsak ama diğer kısmı elden çıkarsa.
Hani ne olursa olsun Allah'ın buradaki hükmünü biliyorsan zıttına hareket ettiğinde muhakkak cezası da seni bulur. Bunun kaçacak hiçbir yeri yok.
O zaman sizin dediğiniz gibi bunu bilen bir
İşte. İman ediyorsa gereğiyle hareket edecek. Ha, o onu bilmeyebilir. Mümkün. Onda gevşek olabilir, mümkün. Öğretilir ondan sonra. Cehaleti gitmeden zaten bu hüküm geçerli olmaz. Ha, buradaki küfrün bir inanmayan tarafından işlenmesi, bir de inanıyorum diyen insanın imtihanla tabi, yani karşı karşıya kaldığında seçtiği amel. Allah subhanahu ve teala'nın burada küfür olarak nitelendirdiği ve ayırdığı küfür çeşidi bu. Mesela bakın, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dinara kul köle olanın burnu yerde sürtürsün. Dirheme kul köle olanın burnu yerde sürtürsün. Elbisenin kul olanın burnu yerde sürtürsün. Kadının kul olanın burnu yerde sürtürsün diyor. Güzel elbiseye kul köle olanın burnu yerde sürtürsün. Burnu yerde sürtürsün. Baş aşağı devrilsin. Ayağına bir diken bassa kimse yardımına koşup çıkarmasın diyor Buhari'de.
Bu dediğiniz miras hakkında ebedi cehennemde kalacaklardır.
Allah öyle diyor.
Bana...
Ayet olarak okudun mu demin? Dersten sonra vereyim sana. Dersten sonra vereyim sana.
En azından o namaz kılana gösterip de...
Tamam inşallah. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatında mal mülk yığıp biriktirerek hazineler sahibi olan herkese biriktirdiği o mal kıyamet gününde oldukça vahşi bir yılan olarak gösterilir. Bu yılan çeneleriyle onu yakalar ve ben senin malınım, ben senin malınım der diyor. Bukhari kitabı zekatta. Yine kıyamet günü malı ona korkunç bir yılan şeklinde gösterilir. O yılandan kaçarken yılan da onu kovalar, sonunda onun boynuna dolanır diyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okuyor. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına bir halk olarak dolanacak. Yani burada insan ne kadar inandıktan sonra inandığının zıttına, buradaki ifade bu, hareket ederse zannetmesin ki burada rahat. Karşılığında orada ceza olarak bunu ne yapacak? Görecek, hem de korkunç bir şekilde. Çünkü yılan onu bırakmaz ve sürekli izler. Sonunda elini ona kaptırır ve ısırarak koparır. Sonra bütün vücudunu onunla kaplar ve ısırır.
Abi insanın gelecek için bir şeyler yapması, tamam. Hani öleceğiz, hani yarına çıkacağımız belli değil. Bunlar da hani mal biriktirmek.
Şimdi ona geliyorum bak. Şimdi malın bu şekline geliyor. Bakın Rabbimiz diyor ki altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda infak etmeyenler var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele. O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılır. Bunlarla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. İşte nefisleriniz için yığdıklarınızı tadınız denir. Tevbe 34-35'te. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zekatını ödemeden mal biriktiren herkes için o yığıp biriktirilen mal mutlaka cehennem ateşinde kızdırılır ve parçalar haline getirilerek alnı ve böğürleri bununla dağılırlar diyor. Şimdi bu ifadeler nedir? Hep azap. Yani kişinin sırf malı konusunda cimri davranması, nefsine zulmetmesi, Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği malı gereği gibi kullanmadığında. Peki şimdi gelin. Müminlerin vasıflarını Allah Azze ve Celle anlatırken ne diyor?
Sürekli infak etmek.
Onlar Allah'ın verdiği rızıktan hem yer, hem ne yapar? Hem de infak ederler. Demek ki infak edene hiç böyle bir ceza var mı? Yok. Şimdi gelin bakın. Bizler infak deyince cız çıbıldak ortada kalmayı zannediyoruz. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey tüccar topluluğu diyor, yemin ederek malınızı satmayın. Muhakkak ki diyor, yemin belki size bir şey kazandırır ama malınızın bereketini götürür diyor. Zekat verin çünkü zekat malınızdaki pisliği ne yapar? Temizler diyor. Bakın Hazreti Osman bir gün kıtlık zamanı kervanında un, yağ dolduruyor, Medine'ye geliyor. Bugün bunu diyor, bire 100 verene vereceğim diyor, ona satacağım diyor. İşte bire 700. Estağfurullah. Oradaki tüccarlar geliyor. Osman çünkü çok az bir karla getirdiğini satan birisi. Biz bunu diyor alamayız diyor. Yani sen bugün çok fazla fiyat istiyorsun diyor. Hiç oradaki inceliği yakalayamıyorlar. Osman Medine'de ne kadar fakir, ihtiyaç içinde olan insan varsa hepsini tespit ediyor. Hepsine eşit miktarda gelen şeyi ne yapıyor? Allah yoluna infak ediyor. Ne yapmış ticaretinde? 1'e 700'ü kim vermiş? Peki Osman aç mı kaldı? Allah yine ona ne yaptı? Misli misli, misli misli vereceğini söylüyor. Yani müminler Allah'ın verdiği rızıktan hem yer hem de Allah yoluna infak ederler. Onun için buna güzel tevekkül etme gerekiyor. Tevekkülsüz zaten olmaz. Çünkü onlar hem kendileri cimridir hem de eşleri de cimridir diyor. Cimri mal toplar ama ne kaybeder? Dost kaybeder.
Şimdi ben zekat vermemeden bahsetmiyorum. Onu bir kenara
koyalım. Biz de zaten burada zekattan bahsetmiyoruz. Sadaka ve infaktan bahsediyoruz. Ona hazırlayanlar.
Zekat var. Yani zekat o kadar malı varsa zaten verir. O benim demek istediğim...
Zaten verir değil. Vermezse zaten orada cezası var. Evet.
Peygamber Efendimiz hani bir hadiste namaz kılıyor. Aklını meşgul ediyor. Evde iki tane altın oldu.
Evde 2-3 altın aklıma geldi de hemen gittim onları infak ettim diyor. Evet.
Şimdi infak edeceğiz diye günümüzü gün yaşayıp yarını düşünmeden saçma sapan bir hayat sürmek mi? Yoksa yani ben bir türlü bunu ayırt edemedim. Tamam Hazreti Osman.
Yaşa gör diyeyim ben.
Bütün malını verip
mümin olmak istiyor musun? Mümin olmak istiyor musun? Allah'a tevekkül etmek istiyor musun? O zaman sabah erkenden kalk, o kapının önündeki kuşlara bir bak. Onları aç karnına nasıl Allah doyuruyorsa seni de muhakkak doyurur. Ama sen ne zaman Allah'a tevekkülü yitirirsen şeytan ne diyor biliyor musun? Allah Subhanahu ve Teala kitapta şeytandan bizi sakındırırken ilk korkuttuğu söylediği cümle ne? Sakın şeytan sizi aç kalma korkusuyla, rızık endişesine ne yapmasın? Düşürtmesin diyor mu? İlk insanın düştüğü nokta budur. Sonra peki Zariyat 56'yı hep sohbetimizin başında da getirdiğimiz ayet. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetin hemen akabinde ne yazıyor? Ne yazıyor? Soruyu sorana soruyor. Sen okursan bunları sormazsın bak. Ben sizden diyor, beni doyurmanızı istemiyorum. Sizi doyuran, yediren, içiren kimmiş? Benim diyor. Öyleyse bizim helala, hayra teşebbüs etmemiz gerekiyor. Ana rahminde 9 ay bizi besleyen kim? Doğduktan sonra ana sütüyle besleyen kim? Elimiz ekmek tutana kadar ebeveynin veya yakınların yanında besleyen kim? Cebimiz 3-5 kuruş gördükten sonra mı Allah'a isyan ediyoruz Allah aşkına? Abi, hasta yatağında seni yediren içiren kim? Hı? Hastalarınızı zorlamayın diyor. Ha, bu baptan ele alacaksın. Ama sana yat, ağzını aç, gökten sana düşsün değil. Çalış. O ayrı bir bab bak şimdi. Buradaki kafa karışık değil. Onlar kendi nefislerine, din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu diyor. Şimdi düşünün. Vehen hadisini hiç okudunuz mu? He? Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün diyor düşman olan insanlar da size ne yapacak? Böyle saldıracak. Hemen sahabe soruyor. Peki o gün biz az, onlar çok olacak. Bundan cesaret alacaklar da ondan da mı, ondan onun için saldıracaklar diyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hayır diyor. Aksine siz o kadar çok olacaksınız ki, ama bir sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olacaksınız. Bizi değersiz kılan neymiş? Ve Allah sizin düşmanlarınızın kalbindeki korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak. Vehen neymiş? Dünyayı sevme, ölümde hoşlanmama. Aç kalma, açıkta kalma, şu etme, artık neyse. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açta açıkta mı kaldı? Sahabeler açıkta mı kaldı?
Hayır ama o yaşamla bugün çok farklı.
Hiç farkı. O günü de yaşa, şimdi, bugünü de yaşa.
Şimdi evi olmayan perişan, o zaman öyle bir sorun bile yok. Ya ben de anlamadım.
Değil. Değil. Allah seni açlıktan imtihan etti. Ben öyle diyeyim. Yani ben sana öyle diyeyim en iyisi. Amin inşallah.
İnsan çocuğunun bile geleceğini düşünür değil mi?
Allah seni açlıktan terbiye etmesin. Amin, amin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karnında taş bağlayarak hem de Hendek günü o çukuru kazdı mı? Bak sahabelerin o kadar böyle şeyleri var ki Allah ona göre de bir dayanma gücü veriyor. Biz diyor falan savaşa giderken diyor bizim günlüğümüz bir tane hurmaydı. Allah aşkına bir hurmayla kim doyar ya? Hem de o sıcakta.
Abi size o zaman bir örnek vereyim.
Ertesi günü diyor onu da bulamadık diyor. Yanındaki böyle hafifsiyor yani. Böyle de olur mu diyor. Ertesi günü onu da bulamadık diyor.
Abi bir şey soracağım. Tabii. Ben bu soruları soruyorsam sadece kendim
yo,
için
yo,
değil.
Yok ben anladım.
Bir insan tanıyorum. Böyle bunda kendisi şu anda 40-45 yaşta. Tamam mı? Vaktiyle çok iyi para kazandı. Şimdi de aynı parayı kazanıyor.
Evet.
Ama vaktiyle yedirdi, içirdi, giydirdi. Çok şeyler yaptı. Ama şu anda kendisi perişan. Ya ben şimdi bu örnekler gözümün önünde olunca...
Allah kimseye zulmeder mi? İyilikler Allah'tan mı? Kötülükler kendi elimizden işlediklerimizden mi?
Evet.
Bitti. Onun yedirmesi, içirmesi değil, eğer müsrifse, nereden kazanıp nereden harcadığı belli değilse, başına gelen ondansa bir şey diyemezsin. Eyüp Aleyhisselam'ın da malları ve çocukları çoktu. Allah onu imtihan etti. Eyüp kazananlardan oldu. Evet. Demek ki kişinin günah babından işlemiş olduğu her şey nefsine neymiş? zulüm. Şimdi zulümün şirk boyutuna ele aldığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hristiyan ve Yahudilerin hahamlarına, din adamlarına ibadetlerin haramı helal, helalı da haram kılmak suretiyle gerçekleştirdiğini belirtmiş, Allah'a masiyet, isyan, itaattan çıkma konularında kendilerine itaat edilip itaat edilmesinden de razı olan kimseler ise tehdide müstahak olan kimselerdir. Kendisine ibadet edilen her şey kulların onu ilah edinmelerinin bir gereği, bir tamamlayıcı unsurudur. Yüce Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram kılmak hususunda haham ve rahiplere itaat edip onları Rab edinenler iki türlü olur. Mutlak olarak zulüm, küfrü kapsamını aldığı halde sadece küfrü ifade etmez. Müşrikler Allah'a ortak koşuyorlardı ki bunlar mutlak olarak müşrik olan, zulüm eden insanlardır. Aynen deminki dediğimiz gibi zulüm üçtür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şirk bu ümmet arasında karıncanın ayak sesinden bile daha gizlidir diyor. Küçük şirkten bahsederken. Yani kapkaranlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde, kapkara bir karıncanın yürüdüğü ayak sesinden daha da nedir? Gizlidir diyor. Demek ki bu meseleye öyle bir hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor ki bundan sakınma ancak Allah'a ihlasla, samimiyetle, salih amellerle mümkün. Boş bıraktığın en ufak noktada bu girer mi? Hı? Girer değil mi? Ama yapmış olduğun bir infakta, ama yapmış olduğun bir namazda, ama bir oruçta, ama bir haçta, yani hangi amelinde olursa olsun boş bıraktığın bir noktada ne yapacak? Girecek.
Bazen mal biriktirme hacca gitmeye bile engel değil mi? Para gidecek diye.
İşte. Bazen mal değil. İnsan kendini terbiye etmezse o nefsindeki aşırılık onu her türlü hayırdan alıkoyar. Düşünün Ka'ab bin Malik'in Tebük seferinden kalmasına bir sebep var mıydı? Bu örnekler de var bizde. Herkes gibi ben de çarşıya inip çıkıyordum diyor. Şimdi hazırlanırım, böyle hazırlanırım derken ordu gitti diyor. Ben diyor gene peşlerinden yetişirim, ederim derken en sonunda ordu dönüyor. Var mıydı bir şey? Bak bu da bir imtihan. Herkes diyor geldi bir yalan söyledi. Ama ben anladım ki diyor bir yalan söylersem muhakkak Allah bunu ne yapacak? Açığa çıkaracak. Ben de gittim doğruyu söyledim. Bak bunun da bir imtihanı var burada. Rahatlığın, rehavetin getirdiği de bazı fitneler var. Allah subhanahu ve teala bizleri böyle imtihanlardan beri buyursun. İmtihanı kazananlardan eylesin bizleri. Bunlar basit şeyler değil.
Şu anda bir hacca gitmek neredeyse bir kişi bile 3-5 milyara mal oluyor ve bazı zenginler o para cebinde kalsın diye.
Şimdi o bab ayrı bir bab da ama illa oradan soruyorsan bakın onun hükmü de deminki miras gibi. Kim yol emniyeti olur, gitmeye de gücü yeter, hacca gitmezse hükmü nedir? Nedir? Ha Yahudi olarak ölmüş, ha Hristiyan olarak ölmüş. Yani kafir olarak ölür diyor. Hükmünü gördün mü? Bunun da belası bu kadar büyük işte. O beklesin, malını beklesin. O malının yani kendine bir farz olan bir ibadeti yerine getirmeden ölürse nefsine bak nasıl zulmetmiş oluyor. O şeytanın verdiği başka bir fitne. Sen adam ol. Allah sana nasip etsin oranın şeyini. Evet. Demek ki küfürden aşağı küfür, zulümden aşağı zulüm, fısktan aşağı fısk var. İsterseniz bunu bir dahaki derse bırakayım. İnşallah o zaman. Demek ki kardeşlerim, Allah bize küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Kötü gösterdi. İmanı sevdirdi. Öyleyse salih ameller işleyeceğiz. Ama salih olabilmek için de Allah'ın emir ve nehilerinin ne yapılması gerekiyormuş? Bilinmesi gerekiyor. Demek ki kişi ne kadar günah işlerse işlesin, o günah da neymiş? Çeşit çeşitmiş. Bunu anladınız mı? Küfürden aşağı küfür, zulümden aşağı zulüm, fısktan aşağı neyi var? Fısk var. Yukarıdan aşağı doğru verdiğimiz örnekleri yakalarsak. Bunu anladınız mı? Yani Firavun'un işlediği bir küfürle inandıktan sonra zekat vermeyenin veya hac farz olduktan sonra hacca gitmeyip ondan yüksünenin işlemiş olduğu küfür nedir? Aynı değil. Kişinin kendi nefsine yapmış olduğu riya yoluyla, yani küçük şirkle büyük şirk nedir? Aynı değil. Kişinin zinasıyla anasıyla zinası nedir? Aynı değil. Yani küfür de nedir? Hep çeşit çeşittir. Ama Allah subhanahu ve teala bize imanı sevdirmiş. Küfürden ne yapmış? Küfrün her şeyinden bizi tiksindirmiş. Ama şuna da dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim, kişi günahında ısrar eder, günahında devamlı hareket ederse kalp de ne yapar? Ölür. Günahı artık tamamen içmeye, daha büyüğüne, daha büyüğüne ne yapar? Gitmeye gider. Öyleyse imana talip olalım. İşlenen bir günahtan sonra hemen tövbe edelim ve bir sadaka, bir iyilik yapalım ki o da onu ne yapsın? Kazısın. Allah subhanahu ve teala rahmetine erdirdiği hayırlı kullarından eylesin. Ve bizleri şu azıcık ömrümüzde kendisine itaat eden samimi kullardan eylesin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.